Ayrım 32, sayfa 374. 10. Bölüm. Salman köyün içine düşmüş, evden eve, insandan insana dolaşıyordu. Bir tanesi çağıracak, bir kişi gel de konuşalım Salman diyecek mi diye herkesin ağzının içine bakıyordu. Köye gelen konuklara, yüz bulduğu çocuklara bile sokuluyordu. Köylüler de ona hep İsmail Ağa'dan, İsmail Ağa'nın anasını nasıl öldürdüğünden söz ediyorlardı. Bir de Salman'a bunu köyün tümü bir ağızdan soruyordu. İsmail Ağa'nın bu kadar altını, parayı nereden bulduğunu. Kör mezardan, ana varza mezarlıklarından, Yılan Kale'den mi? Yolda Antep'te kim o babayın evi bastığı adam? O Kürt beyi kim? Bir sandık dolusu altını varmış. Bir oda dolusu yeşimi. Bir hazine dolusu kırmızı yakutu. Doğru mu yolda gelirken İsmail'in onun konağını soydu? Aç kalmışlar, Antep altında bunlar. Anası İsmail'in sırtında açlıktan inliyormuş. Doğru mu Salman? Ananı İsmail Ağa'nın öldürmediği, yolda onun açlıktan öldüğü doğru mu? İsmail ne yapsın? 5 kardeşi varmış. Birisi kendisini açlıktan Fırat'a atmış. Coşkun sular almışlar, onu götürmüşler. 4'ü de bağıra çağıra inleyerek açlarından ölmüşler. 2 karısından birisi de Salman'ın anası. O da acından elden ayaktan düşmüş. Kadıncağız, beni bu dağ başında bırakma. Son soluğuma kadar oğlumu, Salman'ımı göreyim de öyle can vereyim de beni de gömün, gömün de öyle gidin demiş. Ölüm kurda kuşa yem olmasın. İsmail Ağa'dır, hiç dinler mi? Hasta Salman'ı elinden tutmuş. Yürümüşler, kadıncağız inleyerekten arkalarında kalmış. Ormanın içinde yılan kaynaşan kayalığın altında. Bunlar arkalarına bir daha bakmadan başlarını alıp gitmişler. Bu Salman, bu Salman var ya. Gece olmuş, bakmış ki gözlerine uyku girmiyor. Hemen gizlice kalkmış, anasını bıraktıkları yere koşmuş. Anadır bu, koşmaz bu çocuk, dayanabilir mi? Koşmuş gitmiş ormana, düşmüş yılan kaynayan kayalıklara. Ayak yalın, başkabak, uçsuz bucaksız ormanda anasını ararmış. Düşmüş ormana, kayalıkları yankılandırarak, ana, ana diye bağırırmış. Böylece aç susuz bağıra bağıra gece gündüz 3 gün 3 gece anasını aramış. Bir günde bir sabahta bakmış ki, dinlemiş ki bir inilti geliyor kayalığın dibinden. Çocuktur bu, Salman'dır bu. Korkmuş fıkaracık, bir de kurt ulumaları geliyormuş oradan, yılan ıslıklarına karışmış. Salman korkusundan orada durmuş kalmış, korkmuş çocukcağız. Şimdiki Salman olsa hiç korkar mı? Şimdiki Salman Azrail'den korkmaz. Bir türlü iniltinin geldiği kayalığın oraya gidememiş ya, olduğu yerden de ayrılamamış. O gece aşağıdaki kayalığın dibinden gelen iniltiyi, kurt ulumalarını, yılan ıslıklarını dinleyerek uyumuş. Bir de gözünü açmış ki ne görsün. Yeryüzünü, gökyüzünü kartal almış. Kartallar gökyüzünde kanat kanada, yeryüzünde üst üste. Ne yılan ıslığı, ne inilti, ne de kurt ulumaları. Salman'dır, içine bir acı düşmüş, koşmuş oraya, kayalığın dibine. Bir tek anasının başı kalmış, kanlı kemikleri kartalların ağzında. Oradan almış yatırmış Salman, nereye gittiği belirsiz, düşmüş ıssız ormana. Azgın kartallar da ardında, bir mağara bulup saklanmasaymış kartallar onu yakalayıp parça parça edip az daha yiyorlarmış. Salman mağaraya girince kartallar gelmişler, kocaman kanatlarıyla mağaranın kapısında yığılmışlar. Sesleri çığlık gibiymiş. Salmansa kayarak, sinerek gitmiş ta mağaranın dibindeki kovuğun içine sokulmuş. Gece olup da mağaranın kapısında üst üste binmiş içeriye girmeye çalışan kartallar gidince çocuk az biraz orada uyumuş. Uyanınca da bir çöle düşmüş, çölde koşmuş gene. Bir atlı çölde onu atının terkisine almış. İsmail Ağa, babası, 5 vakitte namaz kılar Allah yolunda. Hiç mi aramamış Salman'ı? Atlı bir tütün kaçakçısıymış, getirmiş Salman'ı bir köprünün ortasına koymuş. Gelip geçenler baksınlar diye. Alıp evlat edinsinler diye. Bakıp büyütsünler diye bu kimsesizi. Günler geçmiş, köprüden ne gelen var ne geçen. Çocuk orada köprünün yakınında bir çalının içine sığınmış. Etleri çürümüş, inil demeye başlamış. Vay fıkara, anası gibi tıpkı. Kartallar bir kokusunu alsalarmış. Kartallar çöle akmışlar. O sıralar çölde açlıktan insanlar üst üste oluyorlarmış. O kadar çok oluyorlarmış ki sağ kalanların gücü yetmiyormuş gömmeye. Kartallar oraya çekilmişler. İyi ki çekilmişler. Şu tadiye bakın ki İsmail Ağa gelmiş sırtındaki hasta anasını köprünün üst başındaki bir pınarın yanına, ulu bir sedir ağacının altına indirmiş. Avradı Zero, kardeşinin avradı Pero, bir de kardeşi Hasan, orada pınarın başında yalnız su içerlermiş, hiçbir yiyecekleri yokmuş. Bir de bakmışlar ki bir inilti duymuşlar, ötenin, çalının dibinden. İsmail Ağa o inleyenin kim olduğunu sesten hemen bilmiş. Anasını sırtına aldığı gibi burada durulmaz diye alıp yatırırken ana, dur İsmail oğlum demiş, bu inleyen senin oğlun, onu almadan beni bir yere götüremezsin. İsmail'dir sırtında anası köprüden aşağı uzun bacaklarıyla koşar ki koşar. Sırtında da anası çırpınır ki çırpınır. İsmail bakar ki anasıyla başa çıkamayacak, varayım da şu Salman'ı öldüreyim de geleyim diye düşünür. Anasını orada karnı aç, karnı guruldayarak bırakmış geriye dönmüş. Çocuğa biraz yaklaşmış ki ne görsün. Çalının içinden insanın burnunun direğini kıran bir leş kokusu geliyor. Burnunu tutup çocuğun üstüne varmış. Salman'ı boğacakmış, çocuk bunu anlamış. Baba beni öldürme diye yakarmış. Belki şu yoldan birisi geçer de beni kurtarır demiş. İsmail'dir gözü dönmüş, çocuğun gırtlağına sarılmış boğacakken birdenbire baş uçlarında bir atlı bitmiş. Ne yapıyorsun orada arkadaş demiş. Öteki de oğlum hastalandı da onu iyileştirmeye çalışıyorum diye karşılık vermiş. Atlı da atını sürmüş gitmiş. Bunun üstüne Salman babasına baba beni öldüreceksin de ne olacak demiş. Beni burada bırak da git demiş. Allah beni senin öldürmeni istemiyor ki atlıyı gönderdi demiş. İsmail de onu orada bırakmış gitmiş. Anasına demiş ki alıp geliyordum ki yolda ölüverdi diye yalan atmış. Ana da gömdün mü torunumu diye sormuş. O da gömmedim diye ağzından kaçırmış. Ana tutturmuş torunumu gömmeden bir yere gitmem diye. İsmail çarnaçar inşallah Salman şimdiye kadar ölmüştür diye dualar ederekten anası sırtında geriye dönmüş. Varmışlar Salman'ın çalısının yanına. Oğlan çalının içine yatmış mışıl mışıl uyur. Amma ortalığı bir de koku almış ki insana gelince değince yere yıkar. Al bunu sırtına demiş ana ben yürürüm. İsmail'dir hiçbir zaman anasının sözünden çıkamaz. Çocuğu sırtına almış düşmüşler yola. Sonra da bir çınarın başına konmuşlar. Ana ormanda ne kadar şifalı ot, çiçek varsa bilirmiş. Bir ayda orada Salman'ı iyileştirmiş. Orada bir ay nasıl kalmışlar? Nasıl kalacaklar? Aşağıdaki uzun köprüden bir tütün kaçakçısı geçiyormuş. Bu adam Yörük Bey'i Haşmet Bey'in özel bir tütüncü başısıymış. Kürt İsmail'in de eskiden Ermeni o Nik'le birlikte kaçakçılık, eşkıyalık arkadaşıymış bu tütüncü. İşte ormanda tam bir ay onlara bu tütün kaçakçısı yiyecek taşımış. Salman iyileşince de tütüncü, bak arkadaş, bak İsmail demiş, şu ileride şu dağın yamacında Yörük Bey'i Haşmet Bey'in yedi göbekli çadırı kurulu. Yedi direğinin her birisi altın, sedef, yakut, pırlanta kakmalı. Bu direkleri Haşmet Bey'in dedelerine Bağdat'a sefere çıkan da Sultan Murat vermiş. Sandıklar dolusu da parası var. Bir gece evine konuk olursun, işte o zaman... Bu kadar zenginmiş, beymiş de Haşmet Bey yanında kimsesi yok muymuş? Bir koca bey tek başına. Sandık sandık altınları bir koca çadırda. Tek başına kalır mı? O gece konuk olmuş ona İsmail. İsmail'i çok sevmiş Haşmet Bey. Daha önceden tanışırlarmış. Salman söyledi. Kendi gözüyle görmüş Haşmet Bey'i. Salman diyor ki Haşmet Bey çangal bıyıklı, sarı çizmeli, kurt gibi bakan iri bir adamdı diyor. Salman diyor ki babam bile ondan korkardı diyor. Salman diyor ki o altın kemeri ben gördüm diyor. Öyle bir parlıyordu ki şavkı 3 günlük yoldan görünür. İşte bu kemeri görünce İsmail dayanamamış, yüreğini bozmuş. Tütüncüyü çağırmış, arkadaş demiş. Bizi buraya gelirken, bu çadıra girerken kimse görmedi değil mi diye sormuş. O da görmedi arkadaş demiş. Demiş elini çabuk tut. Bu evden, ulu çadırdan konuk eksik olmaz. İşte o gece çadırda kim varsa İsmail hepsini bir kılıçtan geçirmiş. Geçirince sıra tütüncüye gelmiş. O kafire. İsmail onu da orada boğuvermiş. Kanlı kılıcı da eline vermiş. Tütüncünün üstünü başını da kana bulamış. Sandık sandık altınları da almış. İnmiş Çukurova'ya. Bu kadar altını olan bir adam hiç Ermeni'nin eski püskü evini alır mı? Tarlasını ne yapsın onların? Sandık sandık paraları varken. Neden kök söktü öyleyse Memik Ağa'ya? Kör mezar definesi için. O kadar parası olan ne yapsın kör mezar definesini? Fazla mal göz çıkarmaz. Salman her gün bir evde yemeğe kalıyor, babası Zero, Arif Sahin Bey çiftlik üzerine türlü hikayeler dinliyordu. Kendisinin de ağzı açılmış, ne düşlemiş, neyi duymuş, başından geçenleri nasıl hayallemişse onları anlatıyordu. O anlattıkça köylüler onun anlattıklarına yakıştırdıkça, İsmail Ağa üstüne efsaneler geliştikçe gelişiyor, köyden yakın köylere, oralardan kasabaya, kasabadan da Adana'ya, oradan da Ankara'ya Arif Sahin Bey'in kulağına varıyordu. Arif Sahin Bey'in kulağına daha çok şeyler geliyordu. Örneğin İsmail Ağa'nın onu bir yolunu bulup öldürteceği, bunu yapmazsa onu Mustafa Kemal Paşa'nın gözünden düşüreceği, şimdiden de bunun yerini yaptığı, çiftliğe konacağı, ondan sonra da onu paşanın gözünden düşürdükten sonra da Adana'dan onun yerine mebus seçileceği. Bütün bunlara olağandırdık ki Arif Sahin Bey inanmıyordu. Ama o çok vartalar atlatmış, feneğin çemberinden geçmiş, paşanın birkaç adamından birisi olmayı becermiş bir kişiydi. Kendi gözüne bile güvenmezdi. Her kişiye, her şeye kuşkuyla bakmayı öğretmişti savaşımları, yaşamları ona. Çukurova'da başka bir söylenti daha durmadan dolaşıyordu. Onun Mustafa Kemal Paşa'yı öldürtüp yerine geçeceği. Bunun da, bu dedikodunun da arkasında İsmail Ağa olmasındı. Son zamanlarda İsmail Ağa Adana'da Ramazanoğlu'yla, Kozan'da Kurdoğlu, Antep'te Can Bolatoğlu'yla konuşuyormuş. Onlarla sıkı fıkı olmuşmuş. Bunun arkasında bir şeyler olmasın. Yoksa canından çok sevdiği paşasını öldürteceği, öldürtüp yerine geçeceği dedikodu da olsa ortalıkta nasıl dolaşırdı? Vardı, bunun altında bir şeyler vardı. Bir adam vardı ki gözünü daldan budaktan sakınmaz. Bu da kim olabilirdi? İsmail Ağa mı? İsmail Ağa ise onu canından da fazla severdi. Ama insanoğlu çiğ süt emmiştir, belli olmaz ki. Paşayı öldürüp yerine geçmeyi o hiç düşünmemiş miydi? Öyleyse İsmail de onu öldürmeyi niçin düşünmesindi? Gerçekten bu İsmail böyle kan içici bir insan mıydı? Hiç de benzemiyordu kötü bir adama. Saf, mert, sevgi dolu, arkadaşı için canını verir bir kişi görüntüsü uyandırıyordu insanda. Öyleyse durup dururken kökçü arkadaşına Memik Ağa'yı niçin öldürtmüştü? Üstelik de öyle korkunç bir biçimde. Memik Ağa onu aşağılamış diyorlar. Memik Ağa'nın Karaçalılık'tan çıkardığı toprağa kara sevda bağlamış diyorlar. Çukurova baştan sona tarlayla dolu. İsmail Ağa istediği yerden istediği kadar tarlayı her zaman alabilirdi. Öyleyse böyle korkunç bir biçimde niçin öldürttü o adamı? Bütün köyler, tekmil Memik Ağa'yı tanıyanlar, olayı duyanlar, bilenler onun bir kökçüsü eliyle böylesine öldürülmesine bir anlam veremiyorlar. Sonra ilk karısını da öldürtmüş. O her gece kapısında put gibi dikilmiş duran delikanlının anasını. Oğlum değil dediği bu delikanlı meğer oğluymuş. Sonra bir ordu da silahlı adam besliyormuş. Her gece kapısını da 15 silahlı kişi bekliyormuş. İsmail Ağa hakkındaki bütün bu söylentiler Tekmil Çukurova'nın dilindeymiş ve bu söylentileri de ona en güvendiği, en yakını sayılan kişiler ulaştırıyordu. Bir de bir Altay hikayesi vardı ya, ona bu hikayeyi ne söyleyen anlatabilmiş ne de kendisi bu tay işinden bir şey anlayabilmişti ya. Köylerde söylendiğine göre korkunç bir olaymış. Salman kendinden geçmiş gibiydi. Bir sayıklamada ama içine kapanık, kimseye en küçük bir renk vermeden herkesi dinliyordu sonuna kadar. Onları dinlemekten sonsuz bir tat alıyordu. Köylü ona neler neler konuşmuyordu, neler söylemiyorlardı. Birkaç günde bütün köyün girdisini çıktısını, 50 yıllık yaşamını en ince ayrıntısına kadar öğrenmişti. Halil Memik Ağa'yı niçin öldürmüş, onu da en ince ayrıntılarına kadar onunla konuşmuşçasına öğrenmişti. Köydeki herkes her şeyi bir bir biliyordu. Düldül Dağı'nın öte yüzündeki köyü, İpekçe'yi, yaşlı nene Anşaca'yı, anası Döndülü'yü, İpekçe'nin 7 yıl Halil'in yolunu gözlediğini, Memik Ağa'nın Halil'in Adana'da kazandığı paranın üstüne yattığını, Halil'in ona günlerce kapısında sürünerek yalvarıp yakardığını, her şeyi, her şeyi biliyorlardı. Memik Ağa'nın kapısında 15 yıl kök sökmüş kişilerin sonunda paralarını alamayınca, o koskocaman adamların köyün içine düşüp, önlerine gelene dert yanışlarını, sonra da insanlıktan çıkmış, sönmüş, tükenmiş, boş, ıssız birer kovana dönmüş, paramparça elleri, yüzleri, bedenleri, giyitleriyle iki büklüm olmuşlar, köyden birer ikişer çekilip gidişlerini bir iyice anımsıyordu. Daha kaç yıl olmuştu ki? Köydeki her insan da bu dünkü olayı olduğu gibi biliyordu. Öyleyse İsmail Ağa'nın Halil'e Memik Ağa'yı öldürttüğünü kimler nereden çıkarıyorlardı? Evi yakarken, arabı kurşunlarken, Memik Ağa'yı öldürürken Halil dağlarla taşlarla sevinç içinde kıvranıyor, gülüyormuş. Salman da o köyü bırakıp çekilir geriye yukarı giderken Halil'i görmüştü. Yüzü rahat, güzel bir düşün uykusundan yeni uyanmışçasına mutluydu. Öyleyse, kim bilir, belki de öldürtmüştü onu İsmail Ağa. Salman başka bir şeyi daha görmüştü. O olay olmadan birkaç ay, belki de birkaç hafta önce Halil konağa gelmemiş miydi? Sabaha kadar İsmail Ağa onlarla baş başa verip konuşmamışlar mıydı? Bunu Salman'dan başka da kimse görmemişti. Salman bir söylese bunu köylüye, işte o zaman görsen kıyameti. Ananı gördüm düşümde, ananı Salman, dünya güzeliydi anan. Oğlum benim kanımı yerde koymasın dedi. Ananı gördüm düşümde, ananı Salman, yüreğinin üstüne bir hançer saplamışlar. Hançer iki memesinin arasında köküne kadar saplı öyle duruyor. Sapı altın kakma bir hançer. Anan apak bir ipekli içinde gün ışığı gibi şırlayıp geliyor. Sam mavi bir bulutun içinden. Düşümde gördüm, düşümde. Cennet karı, kınalı saçları kırmızı, iki güçlü belik yapmış, sırtından geniş kalçalarına kadar iniyor. Yaşlı kollarında gümüş bilezikler var. Boynunda da arası altın çekirdekli mavi boncuklar. Kalın dudakları kurumuş, çatlamış. Salman'ı görünce durmadan anasını anlatıyor. Dal Emine'ye benziyordu anan. Senin ananı anımsıyor musun Salman? Ananı gördüm, ananı. Elini tuttum, elini. Öyle dipleri, öyle dünya güzeli. Gözlerini açmış kocaman kocaman, ışıldıyor. Oğlum Salman'ı gördün mü diyor, bana soruyor. Son mavi bulutun ortasında ak libaslar içinde uçuyor. Oğlun Salman büyüdü diyorum. Oğlun Salman dünya yiğidi diyorum. Bir seviniyor, bir seviniyor. Yüzünde sevinç, kıvanç çiçekleri açıyor. Ve Salman dalıp dinliyor düşteki anasını. Cennet karının evine her sabah uğruyor. Her sabah da cennet karı onun dal Emine'ye benzer anasını düşünde görüyor. Düşümde gördüm, düşümde. Bir kan gölü içinde yüzüyor, yüzüyor, kurtulamıyordu. Beni öldürdüler cennet baca. Beni yaktılar, oğlumu öksüz koydular. Söyle oğluma, benden akan işte içinde boğulduğum kanımı yerde koymasın. Yüzüyordu kan gölünde. Sonra kan köpürdü, dalgalar boyu aştı. Anan gömüldü gitti kan köpüklerine. Düşümde gördüm, düşümde. Yağmur yağıyordu. Yağmur bir gün, bir ay durmadan yağıyor. Kanlı hançer çırılçıplak olmuş. Üstünden sular süzülen ananın sol memesinin üstünde köküne kadar saplanmış. Çırılçıplak anan, ovanın ortasında, düzlüğün üstünde. Tek başına dimdik kanıyor durmadan. Hiç konuşmuyor, taş kesilmiş öyle duruyor. Yaklaştım yanına. Zeynep, Zeynep dedim. Oğlunu merak etme, Salman iyi. Salman adam oldu. Elinde Alman filintası, babasının kapısında bekliyor. Birden öfkelendi, göğsüne saplı hançerin kökünden ta uzaklara kan çorladı. Yeşil çimenlerin üstünde köpüklendi. Yağmur seller gibi boşanmış gökten iniyordu. Birden kollarını açıp bana bağırdığını duydum. O onun babası değil, o onun babası değil. Salman ona baba demesin, Salman ona baba demesin, baba demesin. O beni öldürdü, beni o öldürdü, beni o. Salman'ımı da öldürecekti, tıpkı dal Emine gibi. Seni dal Emine doğurdu, yanına geldi çırılçıplak. Dal Emine durdu onun yanında. Aman Allah, birbirlerine bir benziyorlar, bir benziyorlar tıpkı. Ovanın ortasına uçsuz bucaksız ikisi de çırılçıplak yan yana oturmuşlar. İkisinin de yüreğine iki hançer saplanmış. İkisini de aynı adam saplamış. İkisi de birbirinin tıpkısı. İnsanoğlu böyle güzel iki insan daha görmemiş. İkisi de kanlar şorluyor. Sonra birden baktım bir güneş açtı. Sonra baktım birden bir güneş parladı. Sonra baktım birden bir yalın patladı ovanın dört bir yanından. Yalın bir baktım iki çırılçıplak kadını aldı içine. Yalımlar gökyüzüne sündü. İki kadın da el ele tutuşmuşlar. Memelerinin üstüne köküne kadar saplanmış hançerler. Bana yalımların ortasından el eğiliyorlar. İki dünya güzeli. İkisini de bir insan öldürmüş. Düşümde gördüm, düşümde. Salman, ananı gördüm düşümde. Deve dikenleri çölün bu ucunda bir orman gibiydi. Dikenler sık birbirlerine girmişler. Koskocaman mor çiçekler açmışlardı. Ortaları kırmızıya, pembeye, açık mora çalan. Uzun kara yılanlar dolaşıyordu dikenlikte üst üste. Dikenlikten çöle durmadan gecenin serinliğinde ay ışığında kara yılanlar akıyorlardı. Başağı durmuş ekinler, kurumuş geçmişler, ayaklar altında çiğnenmişlerdi. Ürkmüş cerenler, yüzlercesi bir arada çölün bu başından öteki ucuna koşuyorlardı, sıçraşarak, oradan oraya başlarını vurarak. Bir gün bakıyordun geçmiş, başakları kırılıp dökülmüş ekinlere bir sürü insan dalıyor, elleriyle bıçaklar, kılıçlar, hançerlerle, kimisinde de oraklarla dalıyorlardı bu ekinlere. Bir çekirge sürüsü inmiş gibi, ovalarca güneşin alnına serilmiş bir altın ışıltısında, yalbırdayan tarla bir anda ortadan siliniveriyor, ne başaklar kalıyor ortada ne de saplar. Tek tek ateşler yanıyordu çölde. Ve sabahlara kadar değneklerle bu yağmalanmış başaklar, serilmiş ceketlerin, fistanların, hasırların, çulların, kilimlerin, keçelerin üstünde dövülüyor. Hemen o anda da başaklar bir yandan dövünürken, samanı ayıklanmış buğdaylar kaynatılıyor. Günlerin aç kalmışları, tencere daha ocaktan inmeden kaynamış buğdayı sonsuz bir açgözlülükle tıkınıyorlardı. Harran Ovası'nda sürüyle dolaşan insanlar bir başak, bir harman, bir buğday, bir arpa, yulaf, çavdar tarlası arıyorlar. Bulunca da bir an içinde o tarlayı kurutuyorlardı. Dicle kıyılarında bir tek yeşillik bırakmamışlardı. Ne karpuz, kavun, ne sebze, hiçbir yeşillik komamacasına kökleriyle birlikte sümürmüşlerdi. Her şeyi bu aç çekirge ordusu. Bu aç çekirge ordularının en beterleri de, en insafsız, en acımasızları da çocuk ordularıydı. Bölük bölük anaları babaları yolda ölmüş, karmaşıklarda, talanlarda, baskınlarda, evlerinden, köylerinden tezikmiş, kasabalarını, köylerini düşman alınca kaçmış, türlü binbir belaya uğramış çocuk sürüleri düşmüşler Harran, Urfa Ovası'na, Dicle, Fırat boylarına, tüm Mezopotamya'ya yarı çıplak, çıldırmışçasına tarlalara, bostanlara, koyun keçi sürülerine, gözlerine kestirdikleri kasabalara, köylere, ekin tarlalarına saldırıyorlardı. Ölüyor, öldürüyor, çalıyorlar, karınlarını doyurmak için aklı hayale gelmedik umarlara başvuruyorlardı. Dolaştıkça şehirden şehire, ovadan ovaya, köyden köye koştukça çocuklar çekirge gibi de kırılıyorlardı. İnsanlar çölde dolaşırlarken bazı bir kuru derede, bazı bir koyakta, bir çukurda bu çocuk sürülerinden kimilerinin ölülerini görüyorlardı. 15'inden 6 yaşına kadar yarı çıplak çocuk ölülerinin üstlerinde kanat kanada akbabalar, öteki yırtıcı kuşlar dönüyorlar. Çakallar, sırtlanlar, kurtlar gece gündüz demeyip bu tazecik, bir deri bir kemik kalmış ölülere saldırıyorlardı. Ve çölde çocuk sürüleri sinekler gibi kırılmalarına karşın artıyor, eksilmiyorlardı. Bu sürüler içinde her ulustan, her kabileden çocuklar vardı. Kafkas'ın Çeçenlerinden, Karapapaklardan, Terekeme, Avşarlardan, Kürtlerden, Ermenilerden, Yezidilerden, Araplardan, Asuri, Nesturilerden, aklı hangi kavim soy gelirse o türden çocuklar vardı. Hepsi ilk günlerde ayrı ayrı dil konuşuyorlar. Aradan bir hafta 10 gün geçincedir ki kendilerine dillerden birisini seçiyorlar. Hemen o anda da kendiliğinden o dili konuşmaya başlıyorlardı. Bu çocuk sürülerinden kimisi daha şimdiden silahlanmışlardı. Ve kasabalar köyler için çok tehlikeli oluyorlardı baskınlarda, hırsızlıklarda. Temmuz başlarında bir hafta içinde aşağı Dicle bölgesinin bütün bostanları yağmalandı. Ve bu bostanların bekçilerinin hepsi de karınlarından, uykularında bıçaklanarak öldürüldü. Bu işi yapanların bir çocuk sürüsü olduğu birkaç gün içinde anlaşıldı. Bostan sahipleri de atlanıp silahlanarak bu çocukların avına çıktılar. Onlar da önüne gelen çocuğu öldürdüler. Yollar, beller, aşağı Dicle koyağı boğazlanmış çocuk ölüleriyle doldu az bir sürede. Acımasız insanlar yağmacı çocukların gözlerinin yaşına bakmıyorlar, böcek öldürür gibi onları yakaladıkları yerde öldürüyorlardı. Acımasız öldürmelerden sonra çocuklar daha yabanlaşıyorlar, daha kan içici, daha kurnaz, daha acımasız oluyorlardı. Birkaç hafta içinde gündüzleri hiç kimse bu çocukları çölde göremez oldu. Kendilerini insanoğlunun aklının alamayacağı bir biçimde koruyorlar, bin türlü saklanma biçimleri buluyorlar, yabanıl kurtlar gibi, sow yılanı gibi nereden gelecekleri belli olmadan avlarına saldırıyorlardı. Bir an geldi ki çölde çocuklarla büyükler arasında acımasız bir savaş başladı. İşte Salman bu çocuk sürülerinden birinin en yabanılının içindeydi. Salman çetedeki çocukların en küçükleriydi ama en yılmazı, en dayanıklısı, en gözünü daldan budaktan sakınmazıydı. Sonradan bir gün İsmail Ağa'ya onun gözüne girmek için övünmüş baba demişti. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Eğer benim kim olduğumu, başımdan ne işler geçtiğini bilsen, dudakların uçuklar da ağzın şaşkınlıktan bir karış açık kalır. İsmail Ağa ona öyle bir bakmıştı ki Salman maceralarını anlatmaktan vazgeçmişti. Ölünceye kadar da kimseye anlatamayacak, anılar onun içinde öyle sonuna kadar çöreklenip kalacaktı. Dicle Fırat koyaklarında yüzlerce kişilik çetesiyle Salman bir fırtına gibi esmiş, koskocaman bir bedevi obasını bir gece basıp bütün insanlarını, çocuklarının bir kısmını öldürdükten sonra kaçırmışlar, develerine, sürülerine, çadırlarına el koymuşlar, almışlar bütün obanın öte birisini, tek tek dağlarına taşımışlar, bir süre bedevilerin çadırlarında yiyecekleri hayvanları bitene kadar onlar gibi yaşamışlar. Her şey bitince de kurulu çadırları öyle olduğu gibi bırakıp başka gece vurgunlarına çıkmışlardı. Ah bir dinleseydi babası onu, ah bir öğrenseydi babası onun başından geçenleri. Ah boyunun böyle kısa olduğuna, bacaklarının eğriliğine, gözlerinin böyle yılan gözleri çakırına, çaldığına hiç bakmaz oğluyla övünürdü. Bir gün mutlaka her şeyi babasına anlatacaktı ama anlatmalıydı. Ama babasının tepkisinden ödü kopuyordu. Ya babası üzülürse, ya onu yanlış anlarsa, bu dünyada onun babasından başka kimi vardı? Her şeyi, onun her şeyi, tüm varlığı babasıydı. Babası bir gün ölürse bunu düşünürken bile Salman tepeden tırnağa titriyordu. İstiyordu ki babası onu iyi tanısın. Bu dünyada yalnız onun kim olduğunu bir tek babası bilsin. Onu azıcık sevsin. Şu Mustafa'yı sevdiğinin binde biri kadar, eskiden onu sevdiğinin binde biri kadar, şimdi de onu sevsin. Onu dünyada bir tek kendisinin sevdiğini, onu bu kadar bu dünyada kimsenin, hiç kimsenin bu kadar sevmediğini bilsin. Dal Emine bile babasını onun kadar sevememiştir, kadın olduğu halde, onun kızı olmadığını bir halde bile. Ve her zaman babasını düşünürken onu ilk gördüğü andan bu yana, onu yaralarının kurtlarını ayıklar, yıkar, o korkunç bir kokuyla kokarken herkes onun yanından yüzünü buruşturarak, burnunu tutarak kaçarken, Salman da utancından yerin dibine geçerken, yaralarını gülümseyerek onu yürekten sevgiyle okşayarak, bağrına basarak sarardı. Onu ilk gördüğü günden bu yana düşünürken, hangi koşulda olursa olsun cennet düşlerine dalar, bir mutluluğun, kıvancın esrikliğinde bu dünyadan kendisinden uzaklaşır giderdi. Kadın olduğu halde, kendi öz anasına benzediği halde, babasına sevda bağladı diye, Salman Dal Emine'yi günler günü gözlerine uyku girmeden, bir gece varıp yatağında öldürmeyi çok kurmuştu. Kim bilir, belki babası da gizliden gizliye, hiç kimseye belli etmeden, kendi kendine bile sezdirmeden onu istiyordu. Bunun böyle olduğunu babası değil de Salman gün gibi biliyordu. O zaman hiç Dal Emine'yi öldürebilir miydi? Babası o kadın ölünce çok üzülürdü. Salman bunu bilmez miydi? O zaman da Dal Emine'ye kim yan bakarsa...